Ayrım 7. Gök cisimlerinin dönüşleri üzerine Nicolaus Copernicus sayfa 38. Bölüm 9. Acaba gökyüzü için çok sayıda devinim düşünülebilir mi? Ve evrenin merkezi üzerine. Şimdi madem yeryüzünün devinimi engelleyen bir şey yok, sanırım şimdi acaba yeryüzüne onun gezegenlerden biri saydırabilecek şekilde çok sayıda devinim uygun düşer mi? Buna bakmak gerekiyor. Nitekim bütün devinimlerin merkezinin olmadığını, gezegenlerin düzensiz görülen dönüşleri ve onların yeryüzüne göre değişik uzaklıklarda bulunmaları bize gösteriyor. Bütün bunları hep yeryüzü merkezli bir çemberle anlamak olanaklı değil. O halde birden çok merkez varsa, evrenin merkezi konusunda da acaba bu toprağa ait ağırlığın ortası mı olacak? Yoksa başka bir yer mi olacak sorusu rahatça sorulabilecektir. Ben ağırlığı birlik ve bütünlüklerini bir küre biçimi içinde taşınsalar bile, evrenin yapıcısının tanrısal öngörüsü tarafından parçalara verilmiş bir doğal yönelimden başka bir şey olarak görmüyorum. Onun gücüyle gösterdikleri yuvarlak biçim içinde kalabilmeleri için bu yönelimin güneşte, ayda ve pek çok biçimde kendi yörüngelerini tamamlamaktan geri kalmayan öteki gezegenlerin parlaklıkları içinde de olduğuna inanılabilir. Şimdi yeryüzüde gerçek merkeze göre başka yörüngeler oluşturuyorsa, o yörüngelerin de bizim onlardan hareketle yıllık dönüşü bulduğumuz dışarıdaki pek çok biçimde görünenler gibi olması zorunludur. Çünkü güneşe bir devinmezlik izni verildikte devinim güneşten yeryüzüne geçerse, sabahları ve akşamları oluşan burçlara ve çakılı yıldızlara ait doğuşlar ile batışlar aynı şekilde görünecektir. Gezegenlerin duraklamaları, geri ve ileri gitmeleri de onlardan değil, yeryüzünden kaynaklanan devinimler olarak görülecektir. Bu devinimi onlar ödünç alıyor demektir. Dolayısıyla güneşin kendisinin evrenin merkezini oluşturduğu düşünülebilecektir. Gök cisimlerinin ona göre birbirlerini izledikleri düzenin oranı ve tüm evrenin uyumu bütün bunları gösteriyor. Yeter ki denildiği gibi nesneye iki gözümüzle bakalım. Bölüm 10. Gök cisimlerinin düzeni üzerine. Görünen her şeyin en yükseğinde çakılı yıldızlar küresi bulunduğu konusunda sanırım kimsenin kuşkusu yok. Gezegenlerin sırasını ise eski düşünürler onların yörüngelerinin büyüklüğüne göre belirlemek istiyorlardı. Bu konuda optikte Yükleides'te ilgili yerde gösterildiği gibi daha uzaktaki eş hızda dönen cisimlerin daha yavaş döndüğünün göründüğü yollu temellendirme kabul görüyordu. Bunun için ayın en kısa zaman içinde döndüğü düşünülüyordu. Çünkü gökyüzüne en yakın gök cismi olarak en küçük çemberle dönüyor. Oysa en uzun yolda en çok sürede dönen Satürn en uzakta. Onun altında Jüpiter, ondan sonra da Mars var. Venüs ile Merkür konusunda ise farklı görüşler vardı. Çünkü onların güneşten uzaklık değerlerinin hepsi öteki gezegenlerinki gibi değil. Bu yüzden Platon'un Timaios'ta yaptığı gibi onları güneşin üstüne yerleştirenler var. Ptolemaios ve daha sonrakilerin oldukça büyük bir çoğunluğu gibi başka kimseler ise onları güneşin altına yerleştiriyorlar. Alpetragius ise Venüs'ü güneşin üzerine, Merkür'ü altına koyuyor. Şimdi Platon'u izleyenler şöyle düşünüyor. Bütün yıldızlar karanlık bir takım cisimlerdir. Güneşin ışığını yansıtırlar. Güneşin altında olsalardı, güneş kadar olmayan büyüklükleri yüzünden yalnızca yarım görünürlerdi ya da hiç olmazsa yuvarlaklıklarından belli bir miktar yitirdikleri görünürdü. Çünkü yeni ayda ya da dolunayın küçülmesinde gördüğümüz gibi aldıkları ışığı yukarıya yani güneşe doğru yansıtırlardı. Şunu da ekliyorlar. Onların araya girmesiyle güneş ışığının zaman zaman engellenmesi ve onların büyüklüğüne göre güneş ışığının kesilmesi gerekirdi. Bu hiçbir zaman görünmediği için de onların hiçbir biçimde güneşin altında bulunmadığını düşünürler. Buna karşı Venüs ile Merkür'ü Güneş'in altına koyanlar, Güneş ile Ay arasındaki uzaklığı temellendirmeleri için dayanak olarak kullanıyorlar. Nitekim Ay'ın yeryüzünden en büyük uzaklığı, yeryüzünün merkezinden onun yüzeyine olan bir parçanın 64.1/6 kadarı. Böylece Güneş'in en yakın uzaklığını da bunun yaklaşık 18 katı olarak buldular. Yani bu 1160 bu tür parçadan oluşuyor. Dolayısıyla Güneş ile Ay arasında 1096 parça. İmdi böylesine büyük bir aralık boş kalmazmış. Yani yörünge aralıklarından yola çıkıp bunlarla bu çemberlerin enlem uzunlukları arasındaki yerleri dolduruyorlar ve yaklaşık öyle bir sonuç çıkarıyorlar ki en büyük ay uzaklığı en az Merkür uzaklığını içine alıyor. Bunun en büyük uzaklığını da Venüs aralığı izliyor. Venüs ise en yüksek yörünge noktasında Güneş'in en alttaki yörünge noktasına neredeyse dokunuyor. Çünkü Merkür'ün en dış noktaları arasında sözünü ettiğimiz parçaların yaklaşık 177.1/2'sini koyuyorlar. Kalan uzay parçası da yaklaşık 910 parçalık Venüs uzaklığı ile dolduruluyor. Yani yıldızlarda Ay'ınkine benzer bir kararma olduğu ileri sürmüyorlar. Ya kendi ışıklarıyla ya da Güneş'in ışığının tümüyle dolan ışıkla onların aydınlık olduğunu, bunun için Güneş'in engellemediğini, çünkü onların Güneş'in görünmesini engellemelerinin çok ender bir olay olduğunu, nitekim çoğunlukla eksenlerinin kaydığını belirtiyorlar. Ayrıca Güneş'e oranla daha küçük cisimler oldukları için Güneş'in çapını Venüs'ünkinden 10 kez büyük olarak hesaplayan Araterli Albategrius'un kanıtlamaya çalıştığı gibi Venüs Merkür'den daha büyük olsa bile Güneş'in %1'ini bile kapatamazmış. Bunun için de böylesine büyük bir ışık içinde böylesine zayıf bir lekenin görünmesi pek kolay değilmiş. Aslında İbn Rüşd, Ptolemaios üzerine yaptığı çalışmada Güneş ile Merkür'ün yakınlaşmasını sayılarla ortaya koyduğu zaman bu tür bir kara leke göründüğünü belirtir. İşte bu yıldızın Güneş çemberi altında döndüklerini onlar böyle açıklıyor. Ne ki bu temellendirmenin ne denli zayıf ve belirsiz olduğunu şuradan açıkça belli. En yakın ay uzaklığı yeryüzünün ortasından yüzeyine olan uzaklığının 38 katı olduğu için Ptolemaios'a göre bu böyle ama aşağıda gösterileceği gibi onun daha doğru hesabı ile bu 49 kattan daha çok. Bunca büyük uzayda havadan başka bir şeyin ya da isterseniz ateşli öğe adı verilen aeterden başka bir şeyin bulunduğunu bilmiyoruz. Üstelik yeri geldiğinde gösterileceği gibi Venüs'ün Güneş'ten her iki yanda 45 parçadan daha az ya da daha çok kaydığı yörüngesinin çapının, yeryüzünün ortasından en aşağıdaki Venüs yörüngesine olan uzaklıktan 5 kat büyük olması gerekir. Öyleyse yeryüzünün havayı, aeteri, havayı ve Merkür'ü içine alan alandan çok daha büyük olan bölgesine büyük bir uzay içinde ne olduğunu söyleyecekler. Yine şu var, o dura duran yeryüzü çevresinde dönüyorsa bildiğimiz koca Venüs çemberi neyi kaplayacak? Ptolemaios'un bilinen temellendirmesi, Güneş'in ona yaklaşan ve ondan uzaklaşan yıldızların arasında devinmesi gerekliliği, iknadan uzak bir temellendirme. Çünkü her biçimde kayan ay bunun yanlışlığını gösteriyor. Ne ki Güneş'in altına Venüs'ü sonra da Merkür'ü yerleştirenler ya da başka bir düzen ile ayıranlar madem öteki gezegenler gibi ayrı ve Güneş'ten değişik yörüngeler çizmiyorlar, hızlılık ve yavaşlık hesabı bir biçimde düzeni yanlışlamıyorsa bu durumu hangi nedene bağlayacaklar? O halde ya yıldızların ve çemberlerin ona dayandırıldığı merkezin yeryüzü olmaması gerekecektir. Ya da Jüpiter veya başka bir gezegene değil de Satürn'e en yüksekteki yerin ayrılmasının Nietzsche'nin kesin bir temellendirmesi yoktur, bulunamazdı. Bu yüzden Encyclopedia'yı yazan Martinus Capella ve kimi başka Latin yazarların çok yerinde olarak belirttikleri şu şeyin hiçbir küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar Venüs ile Merkür'ün ortada bulunan Güneş'in çevresinde döndüğünü düşünüyorlar. Kendi yörüngelerinin iç bükeyliğinin izin verdiğinden öteye sapmamaları yüzünden buna inanıyorlar. Çünkü bu iki gezegen ötekiler gibi yeryüzü çevresinde dönmüyor. Apsisleri başka yöne dönük. Şimdi onlar bu gök cisimlerinin merkezinin Güneş'e yakın bir yerde olduğundan başka neyi anlatmak istiyor? Aslında bu biçimde Merkür çemberi iki kattan daha büyük olması uygun olan Venüs çemberi, iki kattan daha büyük olması uygun olan Venüs çemberi içinde kendisine yetecek yeri bulacaktır. Şimdi bunu fırsat bilip Satürn, Jüpiter ve Mars da bu merkeze yerleştirilirse, bu çemberin büyüklüğü bu yıldızlarla birlikte içeride bulunan yeryüzünü içine alacak ve kuşatacak kadar büyük düşünülecek olursa yanılgıya düşünmeyecektir. Onların devinimlerinin düzenli ardışıklığı da bunu gösteriyor. Nitekim bu yıldızlar akşamki doğuş zamanlarında yani Güneş'in karşısına geldiklerinde onlar da Güneş arasında yeryüzü bulunduğu için yeryüzüne daha yakın oluyorlar. Buna karşın onlarla yeryüzü arasına Güneş girdiği için Güneş'in arkasında kaybolunca yani akşamki batışlarında yeryüzüne en uzak noktada oluyorlar. Bunlar açıkça şunu gösteriyor. Onların merkezi daha çok Güneş'in yakınındadır ve bu nokta Venüs ile Merkür'ün yörüngelerini ona göre tamamladıkları orta noktayla aynıdır. Ne ki bütün bunlar tek bir noktaya bağlı oldukları için Venüs ile Mars'ın yörüngesi arasında bir uzam arta kalması, her iki yandaki yüzeylerine göre onlarla aynı merkezde olan, kendisine bağlı Ay ile birlikte yeryüzünü ve Ay altındaki yerde ne varsa onu içine alacak bir çember ya da bir kürenin olması zorunlu. Ay'ı tartışmasız en yakında olan yeryüzünden hiçbir biçimde ayıramayız. Zaten sözünü ettiğimiz uzay içinde ona uyan ve yeterli olan yeri buluyoruz. Bundan ötürü şunu iddia etmekten çekinmeyelim. Ay'ın çevresinde döndüğü bu uzamın tümü ve yeryüzünün merkezi, öteki gezegenler arasında yıllık dönüşü ile büyük dönüş adını verdiğimiz dönüşünü Güneş çevresinde bir yılda tamamlar ve evrenin merkezi Güneş'in yakınındadır. Güneş devinimsiz dura durduğu için Güneş'in devinimi ile ilgili görünen her şey yeryüzünün devinimi ile daha iyi gösterilebilir. Evren öylesine büyük ki yeryüzünün Güneş'ten uzaklığı öteki gezegenlerin yörüngeleri bakımından onların genişliklerinin oranı için yeterince görünür ve büyüklük taşımasına karşın bu büyüklük çakılı yıldızlar küresine göre fark edilemez bir büyüklüktür. Sanırım bu kuram yeryüzünü ortaya yerleştirip neredeyse sonsuz sayıda çember çokluğuyla işi karmaşıklaştırmak zorunda kalan kişiliklerinkinden daha kolayca kabul görmesi gereken bir kuram. Daha çok doğanın işleyişini izlemek gerekir. Doğa gereksiz ya da yararsız bir şeyi üretmekten özellikle kaçındığı gibi çoğunlukla tek bir nesneyi pek çok etkiyle donatır. Her ne kadar çok zor, hatta neredeyse kavranamaz olsa da, pek çok kişinin görüşüne karşı olsa da, bütün bunları Tanrı'nın yardımıyla hiç olmazsa matematik biliminden habersiz olmayan kişiler için giderek Güneş'ten daha açık hale getireceğiz. Şimdi ilk temellendirme sapasağlam kaldığında, yörüngelerin büyüklüklerini zaman süresiyle ölçmekten daha uygun bir şeyi hiç kimse ileri sürmeyecektir. Kürelerin düzeni en yüksektekinden başlandıkta şu şekildedir. 1. Çakılı yıldızlar küresi devinimsiz. 2. Satürn 30 yılda dönüyor. 3. Jüpiter dönüşü 12 yıl. 4. Mars dönüşü 2 yıl. 5. Ay'da birlikte yer küre dönüşü yıllık, 6 Venüs 9 aylık, 7 Merkür 80 günlük. 7. ayrımın sonu sayfa 43.